Ayrım 10.
Bana mısın demedi Süreya. Mermerden oyulmuş bir Yunan heykeli gibi tarifsiz, güzel ve sakin, kıpırdamadan yatıyordu. Gitti kızım, gitti diye fısıldadı Hakkı'ya. Kıl kıpırdamıyordu yüzünde, ifadesizdi. O an Hakkı'ya dönmüştü sanki. Bu dünyadan kaçıp kızının bulunduğu yere gitmek istiyordu. Tek duyumsadığı kızının yanına erişmek arzusuydu. Kızı şu anda neredeyse orada olmak. Yüzünden esefi belli olmuyordu. Bu insanlara kızını öldürdüklerini bildiği bunlara belli etmek istemiyordu duygularını. Süreyya'ya zamanında müdahale edememişlerdi. Doktoru zamanında çağıramamışlardı. Gelincesi doktoru getirtmişti ama o cahil yaşlı kadın oğlu gelene kadar Süreyya'ya müdahale edilmesine izin vermemişti. Bebeği hemen almalıyım, bebek ölmüş demişti doktor. Oğlumu bekleyin, anneyi de kaybederiz, oğlumu bekleyin. Süreyya can çekişirken ana kız ölesiye kavga etmişlerdi başında. Sonunda kız kazanmış, tahta mutfak masasını yukarı taşıtmış ve doktora kesin emir vermişti. Gerekeni yapın, annemi dinlerseniz sizi olacaklardan sorumlu tutarım. Kahya Sabahattin'i kim bilir hangi bardan toplayıp getirene kadar ilkel şartlar içinde elinden geleni yapmıştı doktor. Ama hamileliği doğru dürüst takip edilmedi, sorumluluğu bir eve kadına bırakıldı, İstanbul'a vaktinde getirilmediği için öldürmüşlerdi kızını. Tahta mutfak masanın üstüne yaydıkları çarşafa yatırıp bebeğini söküp almışlardı içinden. Oluklarla kan akmıştı. Son damlasına kadar akmıştı. Bu yüzden miydi mermer beyazlığı? Hakkı'ya gelinliğinin içinde bir kuğu gibi süzüldüğü düğün gecesini hatırlıyordu Süreyya'nın. Simsiyah gözlerinde aşk, sevinç, umut. Bebeği görmek ister misiniz diye sormuştu biri. Hayır. Bebek kızdı, yanıtlamadı Hakkı'ya. Gelin, oturun biraz. Bir saattir ayakta duruyorsunuz. Değişen bir şey yok. Kendine gelirse haber verirler bize. Siz bırakın beni, burada duracağım. Kızımın başında. Durdu. Kaç saat daha durduğunun farkında değildi. Gözleri Süreyya'nın bembeyaz yüzünde dikiliydi. En ufak bir hayat emaresi görürse seslenecekti ona. Kirpikleri bile kıpırdamıyordu oysa. Elini alnına koyuyordu, buz gibiydi. Bileğini tutup nabzını dinlemeye çalışıyordu, nabız yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nda geliyle hemşerilik yaptığı günlerden tanıyordu ölümü Hakkı'ya. Ne yazık ki tanıyordu. Göğsünün üzerinde duran çarşaf usulca dünya güzeli yüzüne doğru çekti kadının. Ağır ağır çıktı mutfaktan. Kan çanağı gözleriyle iri bir adam elinde tabancayla durdurdu onu. Ne oldu? Söyleyin ne oldu? Öldü mü? Elinin tersiyle itti adamı. Söyleyin dedim size. O öldüyse ben de kendimi vuracağım. Onsuz yaşamak istemiyorum. Onsuz yaşayamam. O halde onu niye öldürdün dedi buz gibi bir sesle. Merdivenlerden inip aşağı odaya girdi. İstanbul'dan beraber geldikleri Doktor Tevfik Salim Paşa, Emin Paşa ile yan yana başları önlerine eğip oturuyorlardı. Emin Paşa karısının yüzündeki ifadeyi görünce ne oldu diye sordu. Ne oldu? Freya'yı kayıp mı ettik yoksa? Birden silkindi Hakkı'ya. Sesi insan sesini değil bir kurt ulumasını andırıyordu. Hayır, hayır, hayır. Elinde tabancayla arkasında duran Sabahattin'i itip merdivenleri dörder beşer çıkarak nefes nefese geri döndü odaya. Doktor ve kocası peşinden koştular. Süreyya'nın üstündeki çarşafı çekip yere attı. Kadının ellerini, ayaklarını, kollarını ovaladı. Çabuk sıcak su getirin bana, çabuk. Sıcak su torbaları Süreyya'nın dört bir tarafına yerleştirildi. Tüm vücuduna masaj yapıldı. Doktor ve Hakkı'ya kanter içinde hiç durmadan çalışıyorlardı. Sabahattin biraz geride yaralı bir hayvan gibi çaresiz onları izliyordu. Hafifçe kirpikleri oynadı Süreyya'nın. Tevfik Salim Paşa Hakkı'yı odanın dışına çekti. Hakkı Hanım dinleyin beni. Süreyya'yı mutlaka İstanbul'a götürmeliyiz. Ne pahasına olursa olsun. Buradaki imkanlarla kurtaramam kızı. Septi seniden gider. Sabahattin odada yalnız kalınca yatağa yaklaştı. Süreyya diye seslendi. Süreyya gözlerini aç. Canım sevgilim aç gözlerini. Süreyya gözlerini açıp yorgun bakışlarla baktı kocasına. Annem baban da buradalar. Doktor getirdiler sana. Beni suçlayıp duruyorlar. Süreyya'nın gözleri yine kapandı. Hakkı Hanım ve Tevfik Salim Paşa odaya döndüler. Süreyya'yı İstanbul'a sevk etmeye mecburuz dedi doktor. Bu halde hiçbir yere gidemez. Ona bir şey olursa ben kendimi vururum. Sabahattin Bey dedi Hakkı'ya. Bir ordu komutanı edasıyla. Süreyya burada ölürse emin olun o elinizdeki tabancayla sizi ben vururum. Şimdi hemen hazırlıkları yaptırın. Süreyya Osmanoğlu kliniğinde günlerce kendini bilmeden yattı. Sabahattin kliniğin koridorlarında kah kendini, kah karısını iyileştiremeyen doktorları vurmak üzere günlerce elinde tabancayla tur attı durdu. Emin Paşa ve Hakkı Hanım kızlarını hayata döndüğü takdirde bu eli tabancalı kocadan kurtarmaya kararlıydılar. Süreyya haftalar sonra nihayet kendine geldiğinde hiçbir şey anımsamıyordu. Tedavinin asıl zor dönemi şimdi başlıyor dedi doktorlar. Olanları hatırlayıp bebeğini kaybettiğini öğrenince şoka girmesini bekliyorlardı hastanın. Nitekim bekledikleri oldu. Süreyya önce bebeği kaybettiğine inanmak istemedi. Acı gerçeği kabul etmek zorunda kalınca bu kez derin bir depresyona girdi. Geçmişi sanki silinmişti. Musa'ya dair hiçbir ayrıntıyı hatırlamıyordu. Bir sesin içinde yaşar gibiydi. Doktorlar sürekli hafızasını zorlamasını söylüyorlardı. Hakkiya'nın bu durumda kızına kocasını bırakması için baskı yapmaktan vazgeçti. Sonunda hafızası yerine geldiğinde belki hiçbir telkine ihtiyaç kalmadan kendi bırakırdı Sabahattin'i. Sabahattin Süreyya eve çıkabilecek hale gelince karısını alıp Nişantaşı'ndaki evlerine götürdü. Yaşam eskisi gibi devam etmeye başladı. Süreyya çok halsiz olduğu için yemeklerini annesi kendi evinde pişirip her gün Nişantaşı'na taşıyordu. Sabahattin önceleri gece gündüz karısının başındaydı. Ona şefkatle davranıyordu. Eskisi gibi gezmeye, tiyatrolara, sinemalara gitmeye başlamışlardı. Tabii gece kulüplerine ve Garden Bar'a. Süreyya çabuk yoruluyordu. Gecenin ilerlemiş saatlerinde eve dönmek istediğinde Sabahattin'i barlardan çıkarmak kolay olmuyordu. Sonuçta Süreyya evde kalmaya, kocası geceleri tek başına gezmeye başladı. Eve sabaha karşı döndüğü için de öğle saatlerine kadar uyuyordu. Süreyya bu gidişi nasıl düzeltebileceğini bilemiyordu. Sabahlara kadar gezen kocasını hem delice kıskanıyor hem de onun peşine takılıp barlarda sürüklenmek istemiyordu. Bu iç çekişmeleri yaşarken yine hamile kaldı. Bu kez doğum yapana kadar asla çiftliğe dönmeyecekti. Sabahattin durumu mecburen kabul etti. Karısının başına gelenlerden sonra hayır diyecek yüzü kalmamıştı. Ama onun çiftlik işlerine bakması için artık Bursa'ya dönmesi gerekiyordu. Süreyya belki de en hayırlısı budur diye düşündü. Huzurlu bir hamilelik geçirir, çocuğu doğunca bebekle birlikte çiftliğin temiz havasına dönerdi. Artık bir yavrusu olacağı için canının sıkılması da söz konusu olmazdı. Annesinin ziyaretine gittiği bir gün Süreyya korkunç bir sancıyla sarsıldı. Eve çağrılan doktor dehşet içindeydi. Süreyya şiddetli bir apandisit krizi geçiriyordu. Ambulans çağırıp onu hemen hastaneye koşturdular. Kendine geldiğinde her şey bitmişti. Tanrı sanki tüm acıları ikişer kez yaşatıyordu bu aileye. Süreyya yine bembeyaz bir yatakta yatıyordu. Yine halsizdi. Peritonite atlatmıştı ama yine bebeğini kaybetmişti. Ve şimdi ilk ölümden dönüşünde unuttuğu her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlıyordu. Sabahattin Bursa'da karısından gelen mektubu tekrar tekrar okudu. Süreyya, beni söylediğin kadar çok seviyorsan bana anlayış göster. Çiftliğe dönmek benim için ölümle eş anlamlı. İstersen beni tabancanla vurabilirsin. Bursa'ya geri gelirsem zaten bir ölüden farkım kalmayacak. Büyük bir ihtimalle intihar edeceğim diye yazıyordu. Köyünün çiftlik evinin kapısına dizilmiş sıra sıra son model spor Amerikan arabalarının en hızlısını atladı ve deliler gibi sürdü arabayı ta İstanbul'a kadar. Nişantaşı'ndaki evde Freya'nın eşyalarını boşuna aradı. Çekmeceleri, dolap kapılarını açtı. Hepsi bomboştu. Şahsi eşyalarını alıp gitmişti karısı. Süreyya annesinin odasındaki hasır koltuğa oturmuş kitap okuyordu Sabahattin'in bağıran sesini duyduğunda. Bebeği siz aldırttınız, çocuğunu öldürdünüz, geberteceğin hepinizi diye bağırıyordu. Oğlum böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Kızın apanesi patlamıştı, peritonitten gidiyordu diyordu babası titreyen sesiyle. Süreyya yavaşça kalktı oturduğu koltuktan, salona geçti. Dimdik, sert adımlarla yürüdü. Kocasının tam karşısında durdu, gözlerinin içine baktı. Senden boşanıyorum Sabahattin dedi. İstiyorsan hep üzerinde taşıdığın tabancayı çek ve beni hemen vur. Ama dönüşüm yok, bunu bil. Seni istemiyorum. Sana asla dönmeyeceğim. Şimdi evimizden çık ve git. Sabahattin Süreyya'yı vurmadı. Ama tek başına çiftliğe döndüğünde yatak odasında, karısının başucundaki masada gümüş çerçevede duran Hakkiye Hanım'ın resmine bakarak "Karımı elimden sen aldın, alçak kadın!" diye bağırdı. Ve tabancasındaki bütün kurşunlarını arka arkaya boşalttı. Ancak resim delik deşik olduğunda sakinleşebildi. Pentimento, Osmanoğlu Kliniği. Ben hastane yataklarına alışığım. Bu yataklarda ölüme kaç kere bir çıkartmışlığım var. İnanmayacaksınız ama ne zaman böyle ölümcül durumlarda yataklara düşsem hep ankar kuşu misali küllerimden yeniden doğmuşumdur. Bana nedense uğurlu, hayırlı gelir ölüm döşekleri. Hastaneye ilk düştüğümde bir aya yakın kendimi bilmeden yatmıştım. Belki de duymak istemediğim gerçeği öğrenmemem için kendimi savunmaya almıştı bedenim. İnsan vücudu akıllıdır. Ne zaman ne yapması gerektiğini iyi bilir. Sinir sistemim beni bir aya yakın uyuttuktan sonra nihayet uyandığımda ilk iş ellerimle karnımı kontrol etmiştim. O koca göbeğim yoktu. Demek doğurmuştum. Kız mıydı, oğlan mı? Tanrım inşallah kızdır da onu Sabahattin'in silah merakından korurum diyordum. Oğlan olduysa eğer küçük yaşta verecek silahı eline. Söylesenize demiştim etrafımda saf tutmuş yakınlarıma. Annem hortlağa dönmüş gibiydi. Ne kadar zayıflamıştı. Alyosha'nın gözlerinde yaş mı vardı? Onun hemen arkasında babam mahcup önüne bakıyordu. Ah bu Osmanlı erkekleri, kızını bile yatakta görmeye utanıyor diye düşünmüştüm. Kimseden tıs çıkmıyordu. Hey, size söylüyorum ayol, çocuk kız mı erkek mi? Beyazlı bir adam akrabalarımı hafif çiteleyerek yatağa yaklaşmıştı. Söylesenize bir şey mi var? Freya'nın Metin onun kızım. Bebek biraz erken doğdu. Vaktinden 2 hafta evvel. Kuvözde mi? Hayır. Başım yatağa geri düştü. Bebeğim ölmüş olamaz. Tüm ümitlerimi bağladığım çocuğum, kanımla canımla beslediğim. Yok olamaz. Doğru değil bu. Bana kötü bir şaka yapıyorlar. Pis, kötü, iğrenç bir şaka. Kocam nerede? Sabahattin yok mu? Onu çağırın bana. Aliye'nin süzülüp dışarı çıktığını gördüm. Birazdan Sabahattin'le birlikte içeri girdiler. Kocam da annem gibi zayıflamış, avurtları çökmüştü sanki. Korka korka yanıma yaklaştı. Yatağın yanında diz çöküp elini elinin içine aldı. Annem yüzünde tükürür gibi bir ifadeyle arkasını döndü. Çocuğumuza ne oldu Sabahattin? Bebeğim nerede? O başka çocuklar yaparız Süreya. Bir sürü çocuğumuz daha olur. Hem bu kızdı. Bir erkek çocuk yaparız. Çocuğumu verin. Bebeğimi istiyorum. Ağız ağız bağıran ben miydim? Biri kalçamı bir iğne batırmıştı. Yine karanlıklar, yine karanlıklar. Hiç bitmeyen karanlıklar. Hep karanlıklarda kalmak istiyordum. Hep. Sanırım aklımı yitirmiştim. Aklımla birlikte yaşama sevincini, umutlarımı, belleğimi, her şeyimi yitirmiştim. Ben ne yapacağım diye soruyordum doktora. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hafızanızı zorlayın. Zorluyordum. Nişantaşı'nda bir küçük evim vardı. Evet, bunu hatırlıyordum. Kocamı elbette hatırlıyordum. Hamileydim. Sonrası yok. Yok. Her şey annemin elinde son buldu. Karşılıklı sabah kahve içiyorduk salonda. Karnıma bir ağrı saplandı. Sivri bir bıçak sağ yanımı deşiyordu sanki. Aile doktorumuz Aziz Bey'i çağırdılar hemen. Aynı sahnede rolümü bir kez daha oynar gibiydim. Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldım, uyutuldum. Uyandığımda bebeğim yoktu. Apandisimle birlikte bebeği de almışlardı. Kocama haber verecek zamanı bile bulamamıştık. Hastaneden çıkarken, Süreyya kızım, bende kalacaksın ve sana ben bakacağım dedi annem. Nasıl da korkardım çocukluğumdan beri annemin otoriter sesinden. Peki anneciğim. Kocana bende kalacağını haber verelim dedi. Kocama. Beni döverek seven kocama. Hafızamın önündeki perde ameliyat sonrasında açılmıştı. Her şeyi hatırlıyordum artık. Tüm ayrıntılarıyla dayak ve sevişme gecelerim, bir köle gibi eve hapsedilişim, kocamın hayallerimin gerçekleşmesine engel oluşu, içtiği gecelerin kabusu, bardan sarhoş dönüşleri teker teker gözlerimin önünden geçiyordu. Ona bir mektup yazdım. Yüreğim parçalanıyordu. Ama böyle yapmam gerektiğini biliyordum. Sabahattin'in kolları arasında erimeden, onunla sevişmeden yaşamayı başarmalıydım. Bu çabayı göstermeye mecburdum. Kişiliğimi kurtarmak için mecburdum buna. Sabahattin mektubu aldığı günün akşamında geldi. Azgın bir boğa gibi burnundan soluyordu. Mektupta yazdıklarımı tekrar ettim. Asla dedi Sabahattin. Beni hemen tabancanla vurabilirsin. Ben burada kalıyorum dedim. Sesim öyle kesin ve sertti ki bana bile yabancı geliyordu. Ama yüreğim onun kollarına atılmak, onu öpmek, onunla sevişmek istiyordu. Sabahattin avaz avaz bağırarak annemle babamı benim aklımı çelmekle suçladı ve çıkıp gitti. Canım acıyordu. O kadar çok acıyordu ki acımı tek başıma taşıyamıyordum. Anne, siz de bunu yapmalıydınız. Madem babamı affedemeyecektiniz, onu sonsuza kadar cezalandıracağınıza bıraksaydınız, boşasaydınız, terk etseydiniz. Sizin sonu gelmeyen cezanızın ağırlığını şimdi hepimiz birden çekiyoruz diye bağırdım. Rengi küle çalmış annemi. Annem bana ne bir şey sordu ne de söyledi. Öylece yüzüme baktı uzun uzun. Onun da gözlerinde acıyı gördüm. Oh, ödeşmiştik. Odama gittim, yatağıma girip yorganımı kafamın üstüne çektim. Gözlerimi kapadım açmamacasına. Hasta bir hayvanın iyileşme süresince bir köşeye gizlenmesi gibi uykularıma saklandım ben de. Uyudum, uyudum, uyudum. Sonra bir gün yattığım yataktan kalktım ve bıraktığım yerden yaşama geri döndüm. Arada geçen evliliğimi sildim. Kocaman bir silgiyle, hiçbir iz bırakmadan silmiş olmalıydım Sabahattin'i, Bursa'yı, çiftlik evini. Hiç tanımamışçasına, yaşamamışçasına. Güzel evladım, yine evlenirsin, çocukların olur. Dünya güzeli çocukların deliydi annem. Annemin dayısı Nedim Bey 1912 Balkan Harbi'nde savaş meydanında bulduğu küçücük bir kız çocuğunu yanında getirmişti eve dönerken. Fatma benimle birlikte büyüdü. 5-6 yaşlarındaydık. Yurt dışından gelen bir aile dostumuz bana yattığı zaman gözlerini kapatan ve ağlayan bir taş bebek getirmişti. Fatma ile adada sarnıcın yanında oynuyorduk. Bebek benimdi. Hep benim kucağımda duruyordu. Bir ara tutması için bebeği Fatma'ya uzattım. Fatma bebeği aldı. Olanca hızıyla yere çarptı. Bebek paramparça oldu yerde. Dondum kaldım. Şaşkınlığımdan ağlayamadım bile. O akşam hiç uyumadım. Ertesi gün annem bana bir bebek almak için Beyoğlu'na iniyordu. Alma anne, istemiyorum dedim. İnanmadı. Elinde kocaman bir bebekle döndü öğleden sonra. Elimi sürmedim o bebeğe. Ne ona ne de bir başka bebeğe. Benim için bebekle oyun bitmişti. Benim için çocuk faslı da bitmişti. Fahri Hüsa teyzem ikinci kocası Emir Zeyd ile evlenmeye Atina'ya gidiyordu. Beni de götürmek istedi. Bir değişikliğin bana iyi geleceğine inanıyordu. İçim paramparçaydı. Yaşadıklarıma inanamıyordum. 2 yıl içinde 20 senelik yol almıştım sanki. İhtiyarlamıştım, yaralanmıştım. 2 çocuk kaybetmiş ve ölümün eşiğinden dönmüştüm. Aşık olduğum kocamı, gururumu korumak için boşamıştım ve henüz 22 yaşındaydım. Fazla nazlanmadım. Hazırlıklarım tamamlanınca teyzemin peşinden Atina'ya gittim. Ve orada bir anka kuşu gibi küllerimden bir kez daha doğdum. 2. bölüm. Yeni ufuklara doğru. Hiç düş kırıklığına uğramayanlar hiç umut beslememiş olanlardır. Bernard Shaw. Rastlantı. Freya kızım, bak şu masa boş, şuraya gölgeye oturalım dedi Hakkiye Hanım. Freya annesinin peşinden yürüdü. İnce uzun gövdesi, muntazam hatları, gür siyah saçlarıyla bir Yunan tanrıçasını andırıyordu. Yaklaşık 1 gün önce geçirmiş olduğu travmadan hiç iz taşımıyor gibiydi. Atina yolculuğu ona iyi gelmiş, çektiği sıkıntıları unutturmuştu. 6 yıl yakın kalmıştı Fahri Nisa'nın yanında. Birlikte Paris'e ve Mısır'a da gitmişlerdi. Fahri Nisa da aynı yollardan geçmiş, çocuğunu kaybetmiş, çapkın kocaya dayanmanın ve boşanmanın acılarını çekmiş olduğu için yeğenini çok iyi anlamıştı. Aşkla bağlanılan bir erkekten vazgeçmenin ne demek olduğunu biliyordu. Yeğenine büyük bir sevgi ve anlayışla yaklaşmış, onu şımartmış, gezdirmiş, eğlendirmişti. Artık çok zengin bir kadın olduğu için kesenin ağzını da açmış, bol bol da alışveriş yaptırtmıştı. Freya ne zaman itiraz edecek olsa, aptallık etme Freya, ne lazımsa bol bol al. İstanbul'a döndüğünde nasılsa para sıkıntısı çekeceksin, gözlerin gitsinlerde kalacak diyordu. Freya Atina'da teyzesinin harcadığı paraların karşısında hayrete düşüyordu. Şakir Paşa'nın ölümünden beri göğüs gelmek zorunda kaldıkları parasızlığa rağmen etrafa sıkıntılarını hiç belli etmemeye çalışmışlar ve ailece hep başlarını dik tutmuşlardı. Yüksek rütbeli subaylar olan babası ve Ahmet eniştesi rahatı ancak Cumhuriyet'in kurulmasıyla kavuşabilmişlerdi. Fahri Nisa'da ilk evliliği süresince para sıkıntısı çekmemişti. Ama çok düzeyli yaşamaya, en şık elbiseleri giymeye, en kaliteli yemekleri yemeye alışmış olan zavallı anneannesinin, Aliye'nin, hatta Suat dayısının verdiği hayat mücadelesini hatırladıkça ettiği alışverişler içine sinmiyordu. Ne var ki harcadıkları paralar yeni eniştesi Emir Zeyd'in kılını bile kıpırdatmıyordu. Freya Atina'daki hayatı görünce paranın değerini anlar gibi oldu. Genç bir kadının kendine yakışacak elbiseleri, aksesuarları, mücevherleri alabilmesinin, saçlarını en iyi berberlerde taratabilmesinin, bütün bunları gösterebileceği mühitlerde dolanmasının tarifi imkansız bir keyfi vardı. Şu anda da Atina'dan aldığı şık mavi keten tahyörünün, boynuna doladığı bir ton koyu şifon eşarbının içinde kendini son derece iyi hissediyordu. Anne kız Yalova'daki bu pek ünlü çınaraltı çay bahçesinde gölgede kalan masaya yürüyüp oturdular. Garson bekletmeden gelse keşke dedi Freya. Babamı uzun süre yalnız bırakma hoşuma gitmiyor. Kızım o tek başına kalıp kitaplarını okumaktan çok memnun. Biraz fazla süre düşüyorsun dedi annesi. Freya şık beyaz çantasını açtı. İçinden elbisesiyle uyumlu mavi uzun ağzını çıkardı. Ucuna sigarasını taktı. Kibri sizin çantanızda mıydı diye sordu annesini. Hakkiye Hanım tasvip etmeyen gözlerle baktı kızına ama itiraz etmedi. Öyle büyük bir badire atlatmışlardı ki, öldüğünü zannettiği kızının yaşama döndüğü günlerde ona hiçbir müdahalede bulunmamaya, onu bir daha asla azarlamamaya kendi kendine söz vermişti. Kibriti çıkarıp derdi. Garsona çaylarını ısmarladılar. Freya sigarasından derin bir nefes çekti. Tam üfleyeceği sırada bahçede bir hareketlenme, bir telaş oldu. Garsonlar koşuştular, annesi yüzü kapıya dönük oturuyordu. ''Aa Freya, aman Allah'ım Atatürk geliyor!'' dedi. Freya dizlerinin çözüldüğünü hissetti. Çocukluğunda ilk bakışta aşık olduğu Atatürk'ü İzmir'in kurtuluş yıllarından beri görmemişti. Araya babasıyla yaşanan kırgınlığın girmiş olmasına rağmen derin bir sevgi besliyordu bu muhteşem adama. Heyecanlandı. Ne yapacağını bilemedi. Dönme o tarafa, dönme. Belki bizi görmezler. Çayımızı çay kaçırır dedi Hakkiye. Kızını siper almaya çalıştı. Anneciğim, hala bu mahkeme faslını unutmadınız mı siz? Yıllar geçti aradan dedi Freya. Atatürk de bu arada onları görmüş ve tanımıştı. Yanındakilerle birlikte masalarına yürüdü. Hakkiye ve Freya ayağa kalktılar. ''Nasılsınız hanımefendi?'' dedi Atatürk elini uzatarak. ''İyiyim efendim'' dedi Hakkiye soğuk bir sesle. ''Bu küçük hanım kızınız mı?'' Freya saç diplerine kadar kızardı. Atatürk ne yazık ki yıllar önce gördüğü o ince, sarı saçlı ilah değildi. Ama insanın içini işleyen gözleri hala çakmak çakmaktı. ''Freya'yı tanımadınız mı paşam?'' ''Aman yarabbi, o küçücük çocuk bu hale ne zaman geldi? Hala keman çalıyor musunuz küçük hanım?'' Freya'nın elini ellerinin arasına aldı. Zaman buldukça, ne yazık ki bir konser solisti olamadım efendim dedi Freya. Atatürk etrafındakilere döndü. Bu hanımefendiler Emin Paşa'nın eşi ve kızıdır dedi. Şükrü Kaya ve Kılıç Ali de onları selamladılar. Hakkiye ve Freya bu kişileri her gün okudukları gazetelerden tanıyorlardı zaten. Bizim masamıza buyurmaz mısınız diye sordu Atatürk. Rahatsız etmeyelim efendim dedi Hakkiye Hanım. Ne münasebet. Atatürk etrafında dikilen garsonlara dönüp emir verdi. Masamı büyütün, hanımefendiler de bize katılacak. Hakkiye'nin bu durumdan kurtulamayacağını bildiği için iç içini yiyordu. Otele döndüklerinde ne diyecekti kocasına? Emin Paşa çok kırgın olduğu Mustafa Kemal'in masasına oturduğu için ona kızacak, gücenecek miydi? Yoksa böyle bir oldu bitti karşısında kaldığı için anlayış mı gösterecekti? Süreyya ise heyecandan ve mutluluktan uçmak üzereydi. Türkiye'de yaşayan her genç insan gibi sonsuz hayranlık beslediği Önder'in masasına davet edilmek lütfuna ermişti. Hemen onlarla gitmek üzere ayağa fırladı. Annesinin sert bakışlarını görmemezliğe gelerek yürüdü. Bir elinde beyaz çantasını, öteki elinde mavi uzun ağızlığını taşıyordu. Garsonlar iskemleleri çekmiş oturmalarını bekliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa hanımlara yer gösterdi. Şükrü Kaya ve Kılıç Ali hanımlar ve Mustafa Kemal oturana kadar beklediler. Süreyya, Şükrü Kaya ve Mustafa Kemal'in sohbete daldıkları bir sırada Kılıç Ali sessiz ve sinirli olduğunu belli eden Hakkiye Hanım'a eğilerek alçak bir sesle sordu. Emin Paşa Hazretleri nasıllar, iyiler mi? Nasıl olmasını bekliyorsunuz? Elbette moralinden çökük, sağlığı da iyi değil. Sürekli ağrıları var. Zaten onun ağrılar için geliyoruz Yalova'ya. Aa, Emin Paşa burada mı? Otelde dinleniyor dedi Hakkiye Hanım.